İnsan ve Davranışı, Doğan Cüceloğlu, 26. Kaset B100'ü, Sayfa 500. Önce bir davranışsal sorun seçeriz. Bu davranış bozukluğunu tedavi eden değişik yaklaşımları karşılaştırırız. Hangisi davranış sorunu gösteren kişilere daha yardımcı olabiliyorsa, onu en etkin yaklaşım olarak seçeriz. Bu yaklaşımın karşımıza çıkardığı ilk sorun şudur. Her yaklaşım, tedaviyi farklı biçimde tanımlar. Bir örnek vererek açıklayalım. Toplum karşısında konuşmaktan korkan birini ele alalım. Psikanalist için bu kişinin korkusu muhtemelen Ödipus kompleksinin çözüme ulaşamamasından kaynaklanan bir kaygıyı ifade eder. Bu yüzden psikanalist hastanın iyileşmesini bilinçaltındaki çatışmada azalma olarak tanımlar. Psikanalist bilinçaltındaki çatışmanın azalıp azalmadığını, geniş ve derinlemesine mülakat, rüyaların yorumu ve Rorschach gibi hastanın iç dünyasını yansıtan testlerden anlar. Rorschach yeni bir kelime, bir isim olması muhtemel. Bunu affetmek istiyorum. R-O-R-S-C-H-A-C-H. Devam ediyoruz. Öte yandan varoluşçu insancıl yaklaşımı kullanan bir psikolog, bireyin toplum karşısındaki korkusunun onun kendine güvensizlik duygusundan kaynaklandığını düşünür ve bu nedenle kişinin benlik bilinci üzerinde durur. Benlik bilincindeki ilerleme ve gelişme kağıt kalem kullanarak verilen testlerle ölçülür. Bunların yanı sıra davranışçı psikolog toplum karşısında konuşmaktan korkma davranışının kendisini sorun olarak alır ve bu nedenle toplum karşısında konuşma davranışında terapi sonucu görülen gelişmeyi ve bireyin toplum karşısında konuşurken kaygısının azaldığına dair kendisinin ifadesini ölçü olarak kullanır. Her üç yaklaşıma uygulanabilen bir karara varabilmemiz için ölçülen gelişmenin her üç yaklaşım tarafından kabul edilmesi gerekir. Böyle bir ölçü geliştirme çabasına henüz girilmemiştir. Ayrıca her yaklaşım gerçek tedavinin olabilmesi için farklı terapi süreçleri önerir. Psikanaliz gerçek iyileşmenin 2-3 yıllık yoğun bir psikoterapiden sonra kendini göstereceğine inanırken, davranışçı 2-3 ayda sorunun çözüleceğini düşünür. Tedavinin sonuçlarını 3 ay sonra araştırırsak, psikanalistin beklediği gerçek gelişmeyi göremeyeceğiz demektir. Bütün zorluklara rağmen bazı psikologlar değişik terapi tekniklerinin ne kadar etkin olduğunu bulmak için araştırma yapmışlardır. Araştırma bulguları yukarıda sözünü ettiğimiz nedenlerden dolayı kesin bir sonuca gitmemiştir. Bu yüzden psikoterapiye gereksinme duyan bir kişiye şu tür psikoterapi senin için iyidir diyebilecek durumda değiliz. Yan başlık, eklektik yaklaşım. Şimdiye kadarki tartışmalarımızda psikoterapinin psikanalitik, varoluşçu, insancıl ve davranışçı olmak üzere üç temel yaklaşımını gözden geçirdik. Terapistlerle konuşma imkanınız olsa ve onlara hangi psikoterapi yaklaşımını uyguluyorsunuz sorusunu yöneltseniz, büyük bir çoğunluğu ben belirli bir yöntüme bağlı değilim, her yaklaşımdan faydalanırım biçiminde cevaplar. Bu cevap eklektik bir yaklaşımı gösterir. Eklektik yaklaşımı uygulayan bir psikologlar, her yaklaşımdan tedavi olan kişinin davranış sorununun türüne göre gerektiğince yararlanmak isterler. Onlar terapi yöntemini değil, tedavi olan kişinin gereksinmesini ön planda tutarlar. Eklektik tutumu benimsemeyen, belirli bir terapi yöntemini uygulayan psikoterapistler kendilerini şu biçimde savunurlar. Belirli bir terapi yöntemini gereğince öğrenme büyük bir zaman yatırımı ister. Bir terapist ancak bir yöntemde yeterli derecede beceri kazanabilir. Değişik terapi yöntemlerinde aynı derecede uzmanlaşmak imkansızdır. Eklektik yolu seçen terapistler iyice bilmedikleri, anlamadıkları yöntemleri hastalarına uygulamak durumunda kalırlar ve bu hasta için yararlı sonuç vermeyebilir. Böyle tartışmalar olmasına rağmen çoğu terapist eklektik yolu izlemektedir. Sayfa 501. Yan başlık, grup tedavisi. Psikoterapide son 30 yılda görülen en önemli gelişme grup tedavisi alanında olmuştur. 1950'lerden önce psikanalitik yaklaşımın grup yapısına uydurulmuş bir türü, sık olmasa da kullanılırdı. Moreno'nun 1934'te ortaya koyduğu psikodrama yöntemi için grup içinde Moreno'nun 1934'te ortaya koyduğu psikodrama yöntemi grup içinde kullanıldı. Psikodrama, bireylerin kendileri için önemli duygusal tonu olan yaşantıları grup içinde sahnelenmesine denir. Böylece bireyin bu duygusal olayın altında yatan nedenler hakkında bir içgörü kazanabileceği varsayılır. Bugün grup terapisi denildiğinde grup içinde yer alan her tür terapi anlaşılır. Grup terapisinin değişik türleri vardır. En yaygın olarak bilinenleri şunlardır. Psikanalitik terapi, danışan merkezli terapi, Gestalt terapi, T grupları, etkileşim grupları ve davranış terapisi. Yalom, araştırma tarihi 1970, grup tedavisinin temelinde yatan ve bu tür terapiyi yaygınlaştıran sebepleri şu şekilde sıralar. 1. Grup terapisine katılan bireyler yalnız kendilerinin değil, birçok kimsenin sorunları olduğunu anlayarak kendi sorunlarına doğal bir olay olarak bakma oranına ulaşırlar. 2. Grup üyeleri birbirlerine yardımcı olarak kendi aile ve günlük toplum ortamında bulamadıkları desteği ve yakınlığı sağlarlar. 3. Bireyler birbirlerine güvenmeyi başarırlar ve bu güven duygusuna da dayalı açık iletişim kurarak birbirlerini nasıl etkilediklerini öğrenirler ve yeni sosyal davranış becerileri kazanırlar. 4. Günlük yaşam sorunlarının getirdiği gerginlik ve stresi paylaşabilecekleri bir destek ortamı oluştururlar. Grup terapisine yön veren psikoterapik yaklaşım türüne bağlı olarak yukarıdaki nedenlerden biri diğerlerine kıyasla daha büyük bir ağırlık taşıyabilir. Örneğin psikoanalitik yaklaşım grubu aile olarak tanımlayıp bilinçaltına itilmiş duyguları ve kaygıları bilinç düzeyine çıkarmaya öncelik verir. Varoluşçu insancıl yaklaşım grup içinde yaşantıların paylaşılması, bireylerin birbirine destek olarak onların benlik değerlerini yüceltmelerine önem verir. Sayfa 502. Davranışçı yaklaşım, belirli bir davranış modelini, özellikle sosyal ilişki kurma becerilerini vurgular. Amerika'da grup terapisinin yaygınlaşmasının en önemli nedenlerinden biri parasaldır. Bireysel terapi gerçekten pahalıdır ve herkesin kolayca ulaşabileceği sınırın üstündedir. Öte yandan grup terapisi çoğu kişinin ödeyebileceği sınırlar içindedir. Kurt Lewin, tanınmış bir sosyal psikologtur ve küçük grupların işleyişiyle ilgili kendi kuramını deneysel olarak gözleyebilmek için öğrencileriyle eğitim grupları kurmuştur. Parantez içinde Training Groups, daha sonra kısaltılarak T grubu adını almıştır. Parantezi kapatıyoruz. Bu T grubu kavramı kaynağı psikoterapik olmasa bile daha sonra psikoterapi gruplarının temelini oluşturmuştur. Bu gruplar bazen etkileşim grupları adını alır ve bireylerin diğer kişilerle kurdukları iletişimin türüne ve yapısına göre önem verir. Bazı gruplar duyarlılık kazandırma amacını taşır ve grup üyelerinin davranışlarının belirli yönlerine dikkati çekerek onların bu yönlere daha duyarlı olmasını amaçlar. Bu gruplar değişik yöntemler kullanabilirler. Grup yöneticisinin eğilimine bağlı olarak kimi gestalt, kimi varoluşçu, insancıl, kimi psikodrama ağırlıklı olabilir. Gruplar her hafta 2-3 saat toplanarak 3-4 ay devam edebilir veya bazen bir hafta sonunda 24 saat sürerek yoğunlaştırılabilir. Lieberman, Yalom ve Miles yaptıkları araştırmada grup yaşantısının bireylere yararlı ya da zararlı olabileceğini göstermiştir. Grubun yöneticisinin eğitilmiş ve gerekli grup yönetim becerilerine sahip olması, grup yaşantısının faydalı veya zararlı olmasını belirleyen en önemli nedendir. Bazı grup üyelerinin psikolojik yapısı son derece duyarlı, zayıf, strese karşı deneysizdir. Grup yöneticisi iyi eğitilmişse bu kişilerin grup içinde fazla baskı altına alınmasını önleyebilir. Okuyucuya burada yapılan uyarı şudur. Herhangi bir grup etkileşimine kişisel gelişim veya da psikoterapi amacıyla girmeden önce sizin grubunuzu yönetecek kişinin eğitim ve mesleksel yetişmesiyle ilgili bilgiler edinin ve daha sonra gruba katılıp katılmamaya karar verin. Davranışçıların en sık kullandığı grup kendine güvenli davranış eğitim gruplarıdır. Kendine güvenli davranışı öğrenmek ve kendi günlük yaşamında kullanmak isteyen birey bu tür gruplardan tek başına terapiye girmekten daha fazla faydalanır. Grup üyeleri birbirlerine hem destekleyici hem de yapıcı eleştiriler sunar. Yan başlık. Toplumsal akıl sağlığı yaklaşımı. Sayfa 503. Grup terapisi, bireysel terapiden bir ayrılma noktasını işaret eder. Bireysel terapiden yapı ve anlayış yönünden büyük ölçüde ayrılan bir başka yaklaşım da toplumsal akıl sağlığı yaklaşımıdır. Geleneksel olarak belirli bir davranış sorununu olan bir terapist, affedersiniz cümleyi baştan alıyorum. geleneksel olarak belirli bir davranış sorunu olan kişi bir terapiste gider. Bu terapist, psikiyatrist, psikolog veya sosyal hizmet uzmanı olabilir. Kişinin bu sorunu onun toplum içinde normal yaşantısını etkileyecek düzeyde ise birey akıl hastanesinde gözlem altına alınır ve burada tedavisini devam eder. Toplumsal akıl sağlığı yaklaşımı akıl hastalığının yalnız bireye ait bir olay olarak görmez. Bu yaklaşıma göre bireyin psikolojik sorunu onun içinde yaşadığı toplumla etkileşimi sonucunda ortaya çıkar ve bu yüzden sorun toplumdan yalıtılmış olarak ele alınmamalıdır. Önlem, toplumsal akıl sağlığı yaklaşımının üzerinde önemli durduğu bir kavramdır. Birey, davranış bozukluğu göstermeden kendine ulaşılmalıdır. Bu amaca ulaşabilmek için toplumun, örneğin bir mahallenin, belirgin yerlerine kolayca ulaşabilecek bilgi ve beceri merkezleri kurulur ve o toplum üyelerine gazete, radyo, televizyon yoluyla bu merkezlerin nasıl çalıştığı konusunda bilgi verilir. Bu merkezlerde kısa eğitimden geçmiş yarı profesyonel kimseler kullanılır. Örneğin sürekli karamsarlık içinde olan ve sık sık intihar düşünen kişi, terapi için para harcama kaygısına kapılmadan bu merkezlere telefon edip yardım isteyebilir. Bilgi ve yardım merkezlerinin yanı sıra tedaviden sonra bakım ocakları da vardır. Bu ocaklar hastaneye yatırılacak kadar ağır hasta olmayan, artık kendine bakabilecek durumda olan kimselerin geçici olarak kalabilecekleri yerleri oluşturur. Hastalıktan sağlığa geçiş döneminde bireyin gereksinmeleri ve yeniden topluma uyum zorlukları burada karşılanır. Amaç, bireylerin toplum içinde kendi kendine bakabilecek düzeye gelmesidir. Amerika'da 1950'lerde hastanelerde 600 bin civarında akıl hastası kalırdı. Toplumsal akıl hastalığı, akıl sağlığı akımının da etkisiyle bugün akıl hastanelerindeki hasta sayısı 200 bin civarındadır. Hastanelerdeki hastaları sayısının bu kadar düşmesinin iki temel nedeni vardır. Bunlardan biri, yukarıda da belirttiğimiz gibi toplumsal akıl sağlığı, diğeri de psikolojik ilaçların geliştirilmiş olmasıdır. Toplum bireylerinin akıl sağlığı ile ilgili daha fazla sorumluluk almaya başlamış, okullarda ve diğer merkezlerde halkı aydınlatıcı faaliyetlere önem verilmiştir. Öte yandan ilaçların gelişmesi, daha önce kendi başına günlük yaşamını sürdüremeyen, bu yüzden akıl hastanelerinde gözlem altında tutulması gereken bireylerin hastane dışında topluma daha rahatlıkla uyum yapabilmesini olanak sağlamıştır. Aşağıda davranış sorunlarının tedavisine biyolojik yaklaşım anlatırken bu ilaçları da gözden geçireceğiz. Alt ana başlık 3. Biyolojik yaklaşımlar. Sayfa 504. Biyolojik yaklaşım, insan davranışlarının bozukluğunu biyolojik temelde tedaviyi amaçlar. Bu amaçla ya ilaç ya da elektrik şoku kullanılır. Biyolojik yaklaşımı tek başına kullanan psikiyatristlerin sayısı günümüzde azalmıştır. Psikologlar tıp okulu mezunu olmadıkları için ilaç reçetesi yazmaları yasal olarak olanaklı değildir. Bu yüzden ilaca gereksinmesi olan bir hastayla karşılaştıkları zaman bu hastayı bir psikiyatriste gönderirler. Birçok psikiyatrist ilaçla birlikte psikoterapi de uygular. Genellikle ilaç aşırı derecede karamsarlığa gömülmüş veya büyük bedensel ızdırap çıkan kişilere onları psikoterapiye hazırlamak amacıyla verilir. İlaç tedavisinden söz etmeden önce ilaçların nasıl isimlendirildiğinden bahsedelim. Bir ilaç 3 biçimde isimlendirilebilir. 1- Kimyasal yapısı, 2- içinde bulunduğu grup ve 3- ilacı yapan firmanın verdiği isim. Aspirini örnek olarak bu 3 kategoriyi açıklayalım. Kimyasal olarak asetilasilik, affedersiniz bu cümle kelimeyi okuyamıyorum, harfleri vermek istiyorum. A, C, E, T, Y, L, S, A, L, I, C, Y, L, I, C. Devam ediyoruz. Asit olarak bilinir. Grup ismi aspirindir. Firmalardan en yaygın olarak bilineni Bayer'dir. Aşağıdaki açıklamalarda genellikle ilacın kimyasal ismi kullanılır. Yan başlık, ilaç tedavi. İlaçları 3 grupta toplayarak kısaca gözden geçireceğiz. 1. Antipsikotik ilaçlar. 2. Duygusal çöküntü ve mani hallerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar. Ve 3. Kaygı ilaçları, gevşeticiler ve hipnoz ilaçları. Antipsikotik ilaçlarla incelememize başlayalım. 1. Antipsikotik ilaçlar. Bu ilaçlar esas itibariyle şizofrenlerde kullanılır. Bu ilaçların değişik türleri vardır. Fakat en eskisi ve en iyi bilineni fenotiazindir. Laboratuvarda denetimli milli koşullar altında yapılan deneyler bu ilacın hastalar üzerinde olumlu etkisini ortaya koymuştur. Fenotiazinler saldırganlığı ve aşırı uyarılmayı ortadan kaldırır ve hasta bakıcısı arasında ilişkiyi büyük ölçüde kolaylaştırır. Bu ilaç sanrı ve varsanıları büyük ölçüde azaltır. Bu ilaç sayesinde çok sayıda hasta hastaneden çıkmış, toplum içinde normale oldukça yakın bir yaşam sürdürebilmiştir. Hastaların bu ilacı sürekli alması gerekir. Bazı hastaların artık iyileştim, ilaç almasam da olur biçiminde düşünmeleri onların yeniden hastaneye dönmelerine yol açmıştır. Bu noktada okuyucu şu yönlerden uyarmak gereğini duyuyoruz. A. Bu ilaç bütün şizofreni türleri için aynı derecede etkili değildir. Bu yüzden hastanede kalan akıl hastalarının çoğunluğu yine de şizofrenikler oluşturur. B. Fenotiazin bir tutkunluk ve ilaca düşkünlük duygusu yaratmaz ama diğer yan etkileri vardır. Yan etkilerinden en belli başlıları kan basıncının düşmesi, nöbetlerin başlaması ve kassal koordinasyonun bozulmasıdır. 2. Duygusal çöküntü ve mani hallerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar. Bu durumlarda iki tür ilaç kullanılır. Trisiklikler ve monoamino oksidaz, ket vurucuları. MAO. MAO ket vurucuları son derece dikkatli bir gıda rejimi izlemeyi gerektirdiğinden trisiklik grubundaki ilaçlar daha sık kullanılır. Antidepresant ilaçlar duygusal çöküntü içinde olan kişilerin günlük normal yaşama dönmelerine yardımcı olmuştur. Bu kişiler hastanelerde kalacakları yerde artık kendi evlerinde kalır ve bazı uğraşlarda bulunurlar. İlacın etkisi kendisini yavaş gösterir. Bazen bir ay geçer. Duygusal çöküntü içinde olan bireyler genellikle intihar eğilimi içinde olduklarından bu süre içinde bireylerin hastanede gözlem altında bulunması gerekir. Hem duygusal çöküntü hem de duygusal coşku gösteren hastalar için kullanılan ilaç lityum karbonattır. Hastalardan %80'i bu ilaca olumlu tepkide bulunmuşlardır. İlacın sürekli kullanılması hastalığı ortadan kaldırmaz. Ancak çöküntü ya da coşku hallerinin ortaya çıkışının frekansını azaltır ve ortaya çıkan haller daha kısa süreli olur. Coşku hallerinde bulunan kişileri bu ilacı almaya başlatmak zordur. Çünkü bu kişiler kendilerini o kadar mutlu, o kadar yeterli ve yetenekli görürler ki ilaç alarak bu durumun kaybolmasını istemezler. Lityum karbonat ilacını alan kimselerin kanındaki lityum miktarının sürekli gözlem altında bulunması gerekir. Lityumun kandaki düzeyi yükselirse son derece ciddi yan etkiler ortaya çıkar. Sürekli baş dönmesi, bulantı ve ishal yapar. Daha yüksek düzeylerde ölüme yol açar. Doktorun dediği miktarın üstünde ilaç alarak bir an önce iyileşmek isteyen hastaların birçoğu yaşamlarını kaybetmiştir. Hatırlayacağınız gibi beyinde birçok sinirsel aktarıcıların varlığından söz etmiştik. Bu sinirsel aktarıcılardan biri norepinefrindir. Trisiklik, MAO ket vurucuları ve lityum ilacının norepinefrin düzeyinde değişiklik yaparak beyni etkilediği kabul edilmektedir. Sayfa 506. 3. Kaygıyı azaltan ilaçlar. Gevşeticiler ve hipnotikler. Bu grup içine giren ilaçların etkilerini birbirlerinden ayırt etmek zordur. İlacı veren hekimin kişiliksel kanaati, hangi ilacın kaygı giderici ve hangi ilacın rahatlatıcı olarak verileceğini saptar. Kaygıyı giderici ilaçlar olarak en çok Librium, Valium ve Equanol kullanılır. Önceleri bu ilaçların herkes tarafından rahatça kullanılacağı düşünülmüştü. Şimdi bu kanı ortadan kalkmıştır. Birçok kimse bu ilaçları alkollü içkiyle birlikte kullanmış ve bu yüzden hayatlarını kaybetmişlerdir. Gevşeticiler ve rahatlatıcılar barbituratlar adı verilen bir grup ilacı temsil ederler. Bireylerin uykuya daha rahatça girebilmesi, bazı hallerde kaygı düzeylerinin azaltılması için kullanılır. İç rahatlığı, gönül huzuru, duygusu yerine insanı gevşeterek uykulu yapar. İlacı sürekli kullananlar aynı sonucu alabilmek için gittikçe artan miktarlarda ilaç kullanmak zorundadırlar. Bu durum tehlikelidir çünkü barbituratlar son derece alışkanlık yapan bir ilaç grubudur. Fazla dozajdan ve ilaçla birlikte alkol içki kullanmaktan çoğu kimse yaşamını kaybetmiştir. Hipnotikler grubuna giren ilaçlar genellikle insanları hipnoz etmez. İnsanları uyuşuk yapar ve uyku getirir. Barbituratlar grubuna giren ilaçlarda olduğu gibi hipnotik ilaçlarda tutkunluğa yol açar ve yüksek dozda veya alkollü içkilerle birlikte kullanıldığında genellikle koma ve ölüme götürür. Yan başlık, bedensel tedavi. Bedene uygulanan biyolojik tedavileri iki grupta toplayabiliriz. 1. Elektrokonvulsif terapi ve 2. Psikolojik ameliyat, yani psikocerrahi. İlkinin hemen hemen hiçbir bilimsel temeli yoktur. İkincisi, beyin anatomisindeki bilgilerin ilerlemesine dayanarak ortaya atılmıştır. 1. Elektrokonvulsif terapi. Beyinde sağralı kimselerin nöbet hallerindeki durum yaratılırsa, şizofrenik hastaların iyileşeceği kanaati psikiyatristler arasında bir ara yaygındır. Bu kanaatin temelinde şöyle yanlış bir gözlem vardır. Sara nöbeti gösteren kişilerde şizofreni hastalığı gözlenmez. Demek ki sara nöbeti anında beyinde oluşan sinirsel süreçler şizofreninin ortaya çıkmasını engellemektedir. Bu gözlem ve bu gözleme dayanarak yapılan akıl yürütme gerçeğe uymadığı ve bilimsel hiçbir temeli olmadığı halde şok tedavisi altında yatan temel nedendir. Önceleri insülin şokuyla nöbet halleri yaratılmış, daha sonra uygulaması daha kolay ve az zaman alan elektrik şoku yaygın hale gelmiştir. İnsülin şoku, bol miktarda insülin enjekte edilerek kandaki şekerlerin birdenbire düşmesi sonucu kişinin komaya girmesi ve daha sonra şeker edilerek komadan çıkması biçiminde yapılır. Elektrik şoku ise düşük amperli, yüksek voltajlı bir akımı birkaç saniye bireyin her iki alışakağında uygulayarak gerçekleştirilir. Bireye önce kaslarını gevşetici bir ilaç verilir. Daha sonra bir masa üzerine yatırılır. Her iki şakağına elektrotlar konur ve birkaç saniye için düşük amperli akım geçirilir. Hastanın kendisi herhangi bir acı hissetmez. Fakat dışarıdan bakıldığında hastanın vücudunun gerildiğini ve nöbet sarsıntıları geçirdiği görülür. Hoş bir görünüm değildir. Fakat bu tür şok özellikle derin duygusal çöküntü içinde bulunan kişilerde kısa süreli iyi neticeler vermektedir. Derin çöküntü içinde hastaneye gelen kişi birkaç hafta süreyle elektrik şok tedavisi gördükten sonra depresyondan kurtulup psikolojik terapiye hazır hale gelebilir. Şok tedavisi kalp hastalığı geçiren kişilere genellikle uygulanmaz. Şok uygulandıktan sonra hastanın belleği tam anlamıyla yerinde değildir. Ancak 2 saat sonra hasta normal zihin faaliyetlerine başlayabilir. Ender de olsa bazı kimseler elektrik şok uygulandıktan sonra belirtilerini kaybetmişlerdir. Birçok psikiyatrist şok yerine ilaç kullanmayı tercih eder. Fakat ilacın etkisi kendisini geç gösterdiğinden hemen etkinlik gerektiren bazı vakalarda elektrik şok kullanılır. Elektrik şokunun ne gibi bir nörokimyasal süreç sonucu etkinlik gösterdiği bilimsel olarak henüz açıklanmamıştır. 2. Psikolojik ameliyat. Herhangi bir beyin ameliyatı psikolojik rahatsızlığı gidermek için yapılıyorsa buna psikolojik ameliyat adı verilir. Bu ameliyatlardan en eski ikisi ön beyinde uygulanan lokotomi ve lobotomi olup ilk olarak Portekizli beyin operatörü Antonio Egas Moniz tarafından 1930'larda kullanılmıştır. Daha sonraki ameliyatlar hastaların daha sakinleşip eskisi kadar saldırgan ve tedirgin olmadıklarını ortaya koymuştur. Fakat bu ameliyatın yan etkileri fazladır. Affedersiniz. Yan etkileri vardır. Hastaların çoğu duygularını tümüyle kaybetmişler ve hiçbir şeye aldırmaz hale gelmişlerdir. Bazı hastaların karar verme yeteneği ortadan kalkmış ve yaratıcı hiçbir düşünce gösterememişlerdir. Daha sonra saldırgan ve tedirgin hastalara yardımcı olacak ilaçların gelişmesi ve böyle beyin ameliyatlarının yan etkilerinin gittikçe yaygın bir biçimde gözlenmesi sonucu ameliyatlardan vazgeçilmiştir. Bugün ayrıntılı olarak ve daha duyarlı aletlerle yapılan başka psikolojik ameliyatlar vardır. Manik depresif ve aşırı kaygılı kimselerde singülotomi uygulanır. Aşırı faal ve saldırgan çocuklara amigdalotomi başarıyla uygulanabilmektedir. Psikolojik ameliyatlar oldukça tartışmalı bir konudur. Bu ameliyatlara karşı tavır genellikle olumsuzdur. Alt ana başlık 4. Terapiye geniş kapsamlı yaklaşımlar. 2 örnek. Geniş kapsamlı yaklaşım eklektik bir yaklaşımdır. Hem biyolojik hem de psikolojik terapi öğelerini kapsar. Psikiyatrist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, bir takım oluşturarak hastanın tedavisinde beraberce çalışırlar. Amerikan toplumunda yer alan iki vaka aşağıda örnek olarak verilmiştir. Sayfa 508. Birinci örnek. Mary S. Orgazma ulaşamayan kadın. Mary, aile doktoru tarafından psikoterapi yönlendirilmiştir. En belirgin şikayeti, cinsel ilişki anında hiç orgazma ulaşamamaktır. Ancak yalnızken mastürbasyon sırasında orgazma ulaşabilmektedir. Bedensel herhangi bir bozukluk bulunmamıştır. Mary ise 7 yıldır evlidir ve ilk çocuğu vardır. Kocasının ara sıra baskın ve bencil olduğunu söylemekle beraber evlerinin genellikle iyi olduğunu belirtir. Çocukları uyumlu çocuklar olarak yetişmektedir. Ancak Mary, mükemmel bir anne olmadığı için bazen susuzluk duyduğunu ifade etmiştir. Mary'nin esas terapisti Dr. C, ilk 3 seansı onu tanımaya ayırmıştır. Terapinin ilk başlığında kendisine cinsel ilişkiden bir süre uzak durması söylenmiştir. Mary, 3 temel konuda gerginlik duyduğunu ifade eder. Cinsel yakınlık veya ilişki anında çocuklarını kötü davranışlarından dolayı cezalandırırken ve kocasının baskın ve bencil olduğu zamanlarda. 4. ve 5. seansta gerginlik anında nasıl geçip rahatlayacağını öğretmeye ayrılmıştır. Hatırlayacağınız gibi bu davranışsal terapi tekniğidir. Diğer yandan sosyal hizmet uzmanı ve psikiyatrist Mary'nin kocasıyla konuşmuş ve ona da bir süre cinsel ilişkiden uzak durması söylenmiştir. 6. 7. ve 8. seanslar Mary'nin benlik bilincini güçlendirecek tekniklere ayrılmıştır. Böylece Mary kendini aşağılatıcı değil, değerlendirici bir biçimde konuşmasını ve davranmasını öğrenmeye başlamıştır. Örneğin, hiç orgazm ulaşmasam da ben değerli bir insanım. Orgazm olmak güzel bir şey ama benim değerime bir etkisi olmadığı gibi bir eksiklik de getirmez. Bu tür yaklaşım Albert Ellis'in bilişsel terapi anlayışından kaynaklanır. Önceleri gergin durumlarda gevşemek ve kendiyle ilgili olumlu düşünmek zor gelmiştir. Ancak zamanla Mary bu becerileri kazanmış ve hemen kulaç uygulamaya başlamıştır. 9. 10. ve 11. seanslar kendine güvenli davranış eğitimine ayrılmıştır. Bildiğiniz gibi bu davranışçı bir yaklaşımdır. Mary kendine güvenli davranışı hem kocasının baskın ve bencil olduğu zamanlarda hem de çocuklarını eğitirken kullanır. Doktor C, Mary'nin kendi duygularını anlamakta zorluk çektiğini görünce Gestalt terapisinin boş sandalye egzersizini önermiş ve Mary'nin gerçek duygularını anlamasına yardımcı olmuştur. Kocasıyla etkileşim kurarken saldırgan değil, anlayış ve empati ile iletişim bulması istenir. Bu tür iletişimin gelişmesinde danışman merkezli terapi en yararlıdır. Daha sonraki 5 seansta Mary ve kocası beraberce terapiye alınmış ve Masters ve Johnson'ın geliştirmiş olduğu cinsel terapiye konmuştur. Temelde davranışsal bir yaklaşım olan bu terapi, adım adım ilerleyen bir cinsel yaklaşma programı geliştirir. Terapi 6 seans daha devam etmiştir. Bu serinin sonunda Mary, cinsel ilişkilerin %75'inde orgazma ulaşır ve orgazma ulaşamadığı anlarda da pek gergin değildir. Evliliğinin kendi beklentilerinin üstünde bir iyileşme gösterdiğini söyler. Çocuklarıyla uğraşırken daha etkin olduğunu hisseder. Bir yıl sonra yapılan soruşturmada Mary ve kocası terapiden elde edilen iyi sonuçların halen devam ettiğini söylemişlerdir. 2. örnek. Steve B. Alkolik bir erkek. Sayfa 509. 38 yaşındaki Steve B. bir satış ve pazarlama uzmanıdır ve alkolizm onu hem işini hem de ailesini kaybetme noktasına getirmiş olduğundan terapiye başvurmuştur. Üniversitedeyken içmeye başlamış ve içtiği miktar gittikçe artmaya devam etmiştir. Son 5 yılda her gün yarım şişe vodka içmektedir.